53. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Litvanya'da çalışmaya başladığım ortam gül suyu skandalının yaşandığı iki önceki iş yerimden hallice gibiydi. Oranın Avrupa versiyonu gibiydi hatta. Ama bu yaşadıklarımız henüz başlangıçtı. Şimdi size bağımsız bir olay anlatacağım ama bunu Çehov'un tüfeği gibi düşünün. Yani bölümün sonunda patlayacak. Benim size anlattığım seksomanyak yönetici vardı ya, hani çikolatalı muz sever misin diye soran sapık. Onun da bir yöneticisi vardı. O da departman müdürü gibi bir şeydi işte. O da Almandı ve geçici olarak Litvanya'da bulunuyordu. Normalde 6 ay kalması, akabinde Amerika'ya gitmesi gerekiyordu. Onun yerine de Filipinler'den başka bir yönetici gelecekti. Ama pandemi bu işi sekteye uğrattı. Çünkü bizim eleman Amerika'ya gidemedi. Filipinler'deki eleman Litvanya'ya gelemedi derken bizim Alman eleman 1,5 sene mahsur kaldı Litvanya'da. İşte biz bu Alman müdürle, yani geçici olması beklenen ama uzun süre kalan müdürle bir gün kahve içiyorduk. Bana oradan yürümekte olan Litvan bir kadın çalışan hakkında soru sordu. Ben kadını çok tanımıyorum ama Litvanya'da şöyle bir olay var. Tanıştığınız biri, yani ya da sizi ismen bilen biri direkt Facebook'tan ekliyor ki yarın bir gün iletişim kurmanız gerekirse Facebook Messenger'dan yazabilsin diye. Neyse, bu kızı da sadece isim olarak biliyordum ve kendisinin nişanlı olduğunu biliyordum. Kendisine bu bilgileri ilettim müdürümüze. Ancak bu diyaloğun üzerinden bir süre geçti. Bizim müdür bey Almanya'ya taşınabildi. Çünkü pandemi artık hani yavaş yavaş kısıtlamalar sona ermişti. Filipinler'den yeni eleman geldi. Ancak şu ortaya çıktı ki Almanya'ya giderken yalnız değildi. Karnı burnunda bir şekilde hamile olarak soru sorduğu kadın arkadaşı da götürmüştü. Bu nasıl bir motivasyon, nasıl bir başarı öyküsüdür bilmiyorum ama gerçekten çok şaşırtıcıydı. Hani bu gizli bir bilgiydi aslında baştan. Çünkü benim muhteşem dedikodu kaynağım Amanoğlu isimli arkadaştan bu bilgiyi almıştım. Ama kadın daha sonra Facebook'ta soyadını ve yaşadığı yeri de değiştirince artık kesinleşmiş oldu. İlginç bir şekilde adam sanki dünyada başka bir kadın yokmuş gibi hedefe yönelik çalıştı ve Almanya pasaportu kartını kullanarak o kadını elde etti. Artık kadının nişanlısına ne oldu bilmiyorum. Şimdi asıl mevzuya dönelim. İş yeri gerçekten günden güne boka sarmaya başlamıştı. Müşterilerin kalite temsilcileri denetim yapıyordu bu oyuna. Başta benim seksomanyak yönetici olmak üzere bir boktan anlamadıkları için panik oluyorlardı. Halbuki atladığı evde değildi yani baktığınız zaman. Bir de kendini satmak muhtemelen Almanya'dan daha güzel bir pozisyon falan kapabilmek için, yani Litvanya'dan bir an önce gitmek için bu denetlemelere kendi görevi olmadığı halde kendi katılıyordu. Ve hani böyle olmayacak aktif bir rol alıyordu. Herhalde kendini parlatmaya çalışıyordu dediğim gibi. Yalnız bir gün denetlemede önemli bir otomotiv firmasından gelen kadın bir denetmene sulu bir şaka yapmış sanırım. Yine böyle cinsellikle falan alakalı. Ve kadın buna sinir olmuş. Bütün konuları değişmeye, bütün açıklarımızı bulmaya falan oynamaya başlamış. Ve hani bizimki de genelde yalan söylediği için o yalanlarını falan ortaya çıkarmaya başlamış. Bizim müdür genelde yalan söyler. İnsanlar da bunun ardını kovalamadığı için bu yalan da sanki gerçekmiş gibi kabul edilir ve böyle devam ederdi. Ama bu kadın bayağı deşmiş. Velhasıl biz bu denetlemeden patladık. Peki ne oldu dersiniz? Bu adam bir sorumluluk aldı. Hani bütün sorumluluk bendedir, işte şöyle yaptım böyle yaptım mı dedi dersiniz. Tabii ki hayır. Kendisi tam bir oç olduğu için, oç bey olduğu için lakabı da, dedi ki mühendisler yeterli performansı gösteremediği için onların yerine ben katıldım. Dolayısıyla bu yüzden kaldık. Bundan sonraki denetlemelere mühendisler girecek dedi. Ve bizi tehdit etti. Bir sonraki denetlemeden geçemezseniz sonuçlar farklı olur işte. Niye çalışmadınız falan filan gibi böyle bize bok atmaya başladı. Ben de herkesin içinde hiç adeta frensiz bir kamyon gibi dedim ki sen bize sordun mu denetlemeye girer misin diye dedim. Hayır dedi. O zaman neden biliyorsun bizim hazır olup olmadığımızı? Nereden böyle bir sonuca vardın dedim. Hemen kıvırdı, işte belli oluyor da işte zaten, ama daha sonra bir de böyle hani çok kızdırmamak için de hani ben siz de yeni burada çalışmaya başladınız, tecrübesizsiniz diye düşündüm falan filan diye kıvırmaya başladı. Ben de dedim ki iyi o zaman, bir sonrakinde eğer böyle bir şey varsa öncesinde sorarsın, daha sonra da gireriz anlarsın hazır olup olmadığımızı şeklinde cevap verdim. Bu ve benzeri sürtüşmeler oradaki iş hayatım boyunca sürekli olarak devam edecekti. Ben artık kalıcı sözleşmeye geçmiş olduğum verdiği rahatlıkla sert sözcükler sarf edebiliyor, kendisinin bir boktan haberi olmadığı gibi söylemlerde bulunabiliyordum. Peki bu rahatlık nereden geliyordu? 1- Hayvan gibi çalışan, yani kanının son damlasına kadar gereksiz bir efor sarf eden ve analitik düşünce yeteneği olan tek kişi bendim açıkçası. Bütün problemleri ben çözüyordum, her şeyi ben hallediyordum. Hani bu konuda açıkçası alçak gönüllü olamayacağım ve biraz enayi olduğumu düşünüyorum kendimi ön plana atarak. 2- Pandemi dolayısıyla iş alımlar durdurulmuştu. Bırak hani yurt dışından adam almayı, Litvanya'dan bile adam alınamıyordu. Dolayısıyla mecburlardı. Yani affedersiniz sike sike ben çalışacaktım orada. Dolayısıyla ben de şovumu yapıyordum. Ha, ne gibi yaptırımlar olabilirdi? Atıyorum yıl sonunda maaş zammı %5 olacaksa bana %3,5 verebilirlerdi. Maksimum yapabilecekleri de buydu açıkçası. Bu arada bizim üretim hattı kurulumu tamamlanmış. Artık üretim başlamış. Ve hani 7/24 üretim planlanıyordu. Fakat bilin ne oldu? Bizim bölüme operatör alınmadı. Dolayısıyla sadece makinalar, o sürekli yükselmekte olan kadın ve mühendisler vardık. O kadar. Ben dolayısıyla 1-1,5 ay kadar makine operatörlüğü yaptım diyebilirim. Ha, makine operatörlüğü yapıyorum, makinede sıkıntı çıkıyor, gene ben düzeltiyorum. İşte kaliteyle bilmem ne toplantısı oluyor, ona da ben katılıyorum. Saçma sapan bir düzen vardı. Hani operatörler başladı, tamam, ona da sıkıntı yok. Ama daha da kritik bir şey var. Yani bunu herhalde Türkiye'de herhangi bir sanayi şehrinde yaşayan bir insana sorsanız, hani bir fabrikanın en önemli yapı taşlarından biri nedir diye sorsanız muhtemelen bakım ekibidir der. Ve bizde o da yoktu. Herhangi bir arıza olması durumunda biz koşuyorduk. Özellikle 24 saat üretim başladıktan sonra bu durum kabusa döndü. Çünkü sabah akşam aranmaya başlamıştık. Ben tabii başlarda iyi niyetle, hani yeni bir startuptır, İşte biz de destek olalım, biz de buranın çalışanıyız falan filan gibi salak bir enayi ruhla yardımcı oluyordum. Ama mesela Amınoğlu arkadaşımız telefonu kapatıyordu. Ararlar saçmıyordu, bitti gitti. Ancak şunu fark ettim ki diğer departmanlarda bakım ekibi olmasına rağmen böyle hani yine de çok acil bir şey olduğu zaman, bakımın çözemediği bir şey olduğu zaman arandıklarında ekstra para alıyorlarmış. Buna da on call duty, yani icap görevi deniyormuş. İcapçılık derler bunu tıpta falan. İşte icapçı görevine kalıp buradan ekstra gelir elde ediyorlarmış. Ben bunu duydum ve bizim departmanda niye olmadığını sordum. Oç reis de dedi ki ya tamam bir ara halledeceğiz, işte benim gündemimde falan filan dedi. Tamam dedim. Sonra bir müddet daha böyle devam etti bu ve ben bir gün dedim ki ben bundan sonra telefonları açmayacağım, haberin olsun bu on call olayı devreye gelene kadar. O da dedi ki tamam devreye alacağız. O hafta da devreye alınmadı ve bir cumartesi sabahı saat 7'de maalesef açık unuttuğum, hiç de huyum değildir ama açık unuttuğum şirket telefonundan aranmak suretiyle uyandırıldım. Arayan Oç Bey'di. Oç Bey'den önce de birkaç kere operatör aramış. Yani açmadım. Sadece telefonu sessize aldım, titreşimini falan da kapattım ve kenara koydum. Ama artık sinirden dolayı uyuyamıyordum. Cumartesi sabahı 7'de uyanmış ve sinirden uyuyamıyordum. Daha sonra benim kişisel Facebook Messenger'ımdan, dediğim gibi Messenger üzerinden haberleşiliyor Litvanya'da, böyle böyle dedi, bir makinede sıkıntı varmış Serdar, bir şey yardımcı olabilir misin bilmem kimi arayarak dedi. Ben de kendisine şu şekilde bir metin yazdım. Aslında arızayı çözmek 15 saniyelik bir iş ama sen beni siklemediğin ve telefon görevi listesini bir türlü oluşturmadığın için, yani ben bu işin ekstra para almayacağımdan ötürü ben de seni siklemiyorum dedim. Pazartesi günü bu işi çözerim dedim ve daha sonra kendisi görüldü hatta, hiç mi yardımcı olamazsın falan filan dedi. Ben onları görmezden geldim. Bilin bakalım ne oldu. Ertesi pazartesi günü saat 9'da icap listesi hazırdı. Evet, bir zafer elde etmiştim ama aslında bir mağlubiyetti bu. Aslında mağluptu bu yolda galip. Şöyle ki, ücret alacaktık ama artık telefona 7/24 erişim olmak zorundaydı. Bu tabi ayda bir hafta oluyordu ama sonuçta bir hafta boyunca ne uyku uyuyabiliyorduk doğru düzgün, ne huzurlu bir şekilde alkol alabiliyorduk mesela. Çünkü her an biri arayabilirdi. Online olarak çözemezsen fabrikaya gitmen gerekiyordu. Böyle bir dezavantajı vardı ve biz 3 mühendistik. Ben, Amınoğlu ve Filipinli mühendis. Dolayısıyla bu icap görevi üçümüzün arasında dönüp duracaktı. Bu arada ben başka bir hattın kurulumunda da çalışmaya başladım. Yani hem mevcut üretim hattında hem de yeni bir hatta çalışıyordum. Geceleri ve işte hafta sonları falan mevcut hattın problemleriyle ilgilenirken normal hafta içi gündüzleri de yeni hattın projesiyle ilgileniyordum. Çok ama çok yoruluyordum. Gerçekten artık böyle pilim bitmişti. Ve hani o kadar saçma sapan arızalar için aranıyor, o kadar saçma sapan şeyler için rahatsız ediliyordum ki. Mesela bir problem oluyordu. Gece 2 arıyor adam beni. Buyur. İşte yarım İngilizceli bir adam. İşte Serdar efendim şöyle şöyle oldu, makinenin burasına böyle oldu. Diyorum ki reset tuşuna bastın mı? Bastım diyor. Şunu yaptım mı yaptım, bunu yaptım mı yaptım. Tamam diyorum, hani çözülmüyorsa geleceğiz, yapacak bir şey yok. Gece 2'de sıcacık yatağımdan kalkıyor. -15 derecedeki Litvanya ayazında eşofmanlarımla uykulu gözlerle arabaya biniyor ve fabrikaya gidiyordum. Fabrikaya giriyor, üzerimi değiştiriyor, içeri giriyor. Makinenin başına gidiyordum, reset tuşuna basıyordum, makine çalışmaya başlıyordu. Gerçi yani ölür müsün öldürür müsün, daha sonra tekrar üzerini değiştir, tekrar -15 derecedeki dışarıya çık, eve git, yatağa gir, gece 3, uyuyabilirsen hadi bakalım. Ertesi sabah bir de 7'de iş var. 7'de de hani şey diyemiyorsun, işte ben uyuyamadım falan diyemiyorsun. Aslında diyebiliyorsun yasal olarak ama mesela Almanya'dan firma gelecek. O firma buradayken muhakkak fabrikada olmam lazım falan, yani böyle saçma sapan bir durum vardı. Bu arada aşı icat olmuştu. Pandemi kısıtlamaları biraz daha rahatlamıştı. Dolayısıyla ben Türkiye'ye gidebilecektim. Bir senedir biriktirdiğim oldukça fazla iznim vardı. Ayrıca fazla mesaiye kalıp da ücretini alamadığım o günlerden kalma Excel tablomu da adeta bir Pandora kutusu gibi saklıyordum. Ve bizim Oç Bey'e dedim ki bak böyle böyle benim bu kadar fazla mesai yaptım, dolayısıyla şu kadar ekstra tatil almam gerekiyor. Eğer vermezsen seni Çalışma Bakanlığı'na şikayet ederim dedim. O da tamam veriyorum dedi. Çok da sallamadı. Ben işte Türkiye'deyken, yani Türkiye'ye gitmişken rahatlayan pandemi koşulları dolayısıyla Filipinler'den de gelemeyen adam gelmişti. Dolayısıyla yeni bir departman müdürümüz vardı. Türkiye dönüşü o adamla tanıştım. Yaklaşık bir 45 dakikalık bir toplantı yaptık kendisiyle. Kendisine firmada yaşadığım zorluklardan, bizim Oç'tan, Oç Bey'in gereksiz hareketlerinden ve Litvanya oturum izni olmasa bu firmada bir dakika daha durmayacağımdan falan bahsettim. Kendisi beni çok dikkatle dinliyormuş gibi gözüküyordu. Notlar falan aldı ve en sonunda dedi ki mutlu olmana sevindim. Yani dalgamı geçiyor falan diye baktım. Yok baya baya mutlu olduğuna sevindim dedi. Adam ben konuşmaya başladıktan sonra muhtemelen deftere kalp falan çizmiş herhalde not alıyorum diye bilmiyorum. Ya da beni ya umsamıyor ya İngilizcesiydi ama yok yani belli ki bir siklemezlik vardı ortamda. Belli ki beni siklememişti. Bu arada Oç Bey ile olan sürtüşmelerimiz benim ara ara kendisine laf sokmam, onun cevap vermeden toplantıdan rage quit atmaları falan gibi veya bizim toplantıda ona öyle bir laf sokmam ki dayanamayıp terk etmesi falan gibi olaylar günlük olan rutinimiz haline gelmişti. Bir gün yine bu toplantılardan birinde bu mal mal bir şeyler konuşuyordu. Ben de kendisine işin olması gerektiğini söyledim. Yani böyle böyle olması gerekiyor şeklinde düzelttim. Daha sonra bu saçma sapan bir şeyler söyledi. Ben de kendisine dedim ki üniversite mezunu olmayan birini sırf Alman diye yönetici yaparlarsa böyle olur dedim. Ve kendisi aşırı sinirlendi. Çünkü kendisi gerçekten üniversite mezunu değildi. Hani alaylı mühendisti diyelim. Almanya'da falan böyle mühendisler var. Daha sonra kendisi o kadar sinirlendi ki işte Filipinli müdürü beni ve kendisi olmak üzere üçümüzü toplantıya davet etti. Muhtemelen bir intervention hani müdahale toplantısı olacaktı. Ve hani muhtemelen benim üzerime gelmeyi düşünüyordu. Ve gerçekten de toplantı öyle başladı. Dedi ki işte son zamanlarda şirket politikasına zarar veren hareketlerim var. Nedenini açıklar mısın? Ben de yaklaşık 50 dakika boyunca daha önce atılmış maillerin, Teams görsellerinin, ekran görüntülerinin eşliğinde bu Oç isimli şahsın ne kadar cahil, yalancı, bağnaz, üçkağıtçı, sapık ve yavşak bir insan olduğunu gözler önüne serdim. Filipinli yeni müdürümüz ve kendisine. Hatta bu 50 dakikalık süre maalesef yetmedi ve 1 saatlik ek bir toplantı daha yaptık ama bu sefer sadece Filipinli müdürle. Filipinli müdür beni çok iyi anladığını ve gerekli aksiyonlarını alacağını söyledi. Peki ne oldu dersiniz? Filipinli müdür Litvanya'yı sevmediği için, oraya alışamadığı için Filipinlere geri dönme kararı aldı. Yerine kim geldi dersiniz? Bizim Oç. Yani Oç Bey terfi etti. Çok büyük bir şey başarmış gibi. Böylelikle kendisi tüm hayvanlığı, şerefsizliği, iş bilmezliğiyle birlikte yeni müdürümüz oldu. Kendi yerine de normalde başka departmanda çalışan, herhangi bir üretim tecrübesi falan da olmayan ama sırf Alman olduğu için birini aldı. Hatta onu da hani bir manyak bir kadın vardı ya size anlattığım işte Kano'da falan olay çıkan. Hani onun kocasını aldı işte yeni yönetici olarak. Çünkü eleman Danimarka'da iş bulmuştu ve gitmek istediğini söyledi. Sırf kalsın firmada diye işte yönetici yaptılar. Yani alçıpanların taşıdığım adam yöneticim oldu. Bu arada Amanoğlu da yeni müdürümüzden oldukça şikayetçiydi. Kendisi hani Oç Bey'i hiç sevmediğini, işte ne kadar fazla iş verdiğini, ne kadar saçma sapan taleplerde bulunduğunu söylüyordu. Ama yan yanayken hiçbir şey yapmıyordu. Üstelik bir de mesela adam içmeye falan çağırdığında da fıtır fıtır gidiyordu. Bir de bizimkiler bu şeyin yöntemini bulmuşlar. Bu Oç Bey'i sarhoş ediyorlarmış anladığım kadarıyla ve hep beraber striptiz kulübe gidip onu ödetiyorlarmış. Böyle yeni bir yöntem keşfetmişler. Muhtemelen o da kendi zaten şirket bütçesinden falan şirket kartıyla falan çekiyordur ama böyle bir yöntem keşfedilmiş. Bu arada Oç Reis sürekli olarak makinelerde çok arıza çıkıyor. Makinelerde çok arıza çıkıyor diye şikayetlerde bulunuyordu. Hala bir doğru düzgün bir bakım ekibimiz yoktu. Yanlış anlaşılmasın. Veya herhangi bir teknisyen falan alınmamıştı. Ama kendisi dedi ki ben işte Almanya'dan birini getireceğim. O bu makinelerin uzmanı bütün problemleri çözecektir falan dedi. Tamam dedik. Yani tamam demedik zaten bize sormadılar ama geldi. Ve genel eleman aynı Oç'un daha az İngilizce bilen, okuma yazma bildiğinden şüphelendiğim daha öküz, daha mal bir versiyonuydu. Teknisyen title ile geldi ama bir ay sonra birdenbire mühendis oldu. Mühendis olduğu yetmiyormuş gibi biz diğer mühendislerin mesela normalde üst kat ofislerde odası yokken onun ofisi üst kata alındı. Biz hala üretim katında makinelerin yanında oturuyorduk. Bazen bu eleman işe sarhoş geliyordu, bazen gelmiyordu, bazen geğiriyordu, bazen osuruyordu. Ve hani İngilizcesi o kadar kötüydü ki özellikle bir de Amanoğlu'yla konuştukları zaman tam bir şenlik havasındaydı her şey. Çünkü Amanoğlu'nun da İngilizcesi çok kötüydü. Çoğu zaman birbirlerini anlamıyorlardı. Peki bu herif hangi sıfatla, hangi ünvanla bizim Litvanya'ya gelebilmişti yani nasıl böyle bir kariyer sıçraması yaşanmıştı derseniz bunun da cevabını bulduk. Bu arkadaş meğerse bizim Oç'un köylüsüymüş. Nasıl buldum? Facebook fotoğraflarından buldum. 18-19 yaşından beri birlikte fotoğrafları var. Atölyede bira içiyorlar, orada bira içiyorlar, burada bira içiyorlar şeklinde. Bayağı köylüsünü getirmiş adam. Yani ben Litvanya'nın ortasında sanki ülkemde çok liyakat varmış gibi bir orada da yok köylüm möylüm ayağı yaşadım. Bu arada bu eleman makine uzmanı olmasına rağmen tırnak içinde söylüyorum. Gece vardiyasından muaftı. Yani o icap görevinden, telefonla aranma muhabbetinden muaftı. Ama şey demişlerdi işte, eğer bir şeyi çözemezseniz onu arayabilirsiniz şeklinde. Bize hani mühendisler de bir şeyi çözemezse onu arayacakmışız. Ben de ne yapıyordum hocam? Serdar'la uğraşmayın kardeşim demek amacıyla. Ne zaman fabrikaya gitsem onu arıyordum, bir gelebilir misin diye. O yola çıkıyordu. Daha sonra ben zaten problemi çözmüş oluyordum. Daha sonra ha tamam çözdüm, sen geri dönebilirsin diyordum. O fabrikaya gelmeden eve dönmüş oluyordum. Böyle böyle kaç gece onu yatağından kaldırdım, sayamadım. Bu arada Amunoğlu da biliyorsunuz işte bizim gibi telefonda icap görevindeydi ama kendisi de çok şikayetçiydi bu konudan. Çünkü biliyorsunuz kendisi her gece 8 bira içen bir insan ve 8 bira içemediği zaman gerçekten çok üzülüyordu. O da kolayını buldu. Bir gün telefonunu açmamış, daha doğrusu sessize almış. Mesela aramışlar aramışlar açmamış, aramışlar aramışlar açmamış. Bir gece boyunca üretim durmuş ve saçma sapan bir sebep yüzünden. Oç Bey bunu gidip fabrika müdürüne şikayet etti. Fabrika müdürü de ne dedi dersiniz? Tamam o zaman onu icap listesinden çıkarın. Vay ben senin o muhteşem problem çözme anlayışına tüküreyim değerli fabrika müdürü. Neden? Çünkü zaten 3 mühendislik, yani işte ayda bazen 1 bazen 2 hafta uykusuz kalacakken şimdi 2 hafta uykusuz kalacaktık. Çünkü Filipinli mühendis ve ben kalmıştık sadece. OÇ'nin köylüsü kardeşimiz ne zaman denk gelsek yarım yamalık İngilizcesiyle bana nasıl Almanya'daki kızlarla cinsel birliktelikte bulunduğunu falan anlatıyordu. Gerçekten mıknatıs gibi bir şeyim herhalde ben. Adam gelip bana şununla, şunu şöyle siktim, bunu böyle siktim diye anlatıyordu ve gerçekten hani en ufak bir samimiyet göstermememe rağmen bunu yapıyordu. Neden böyle bilmiyorum. Gerçekten kariyerimin yarısı cinsellik dinlemekle geçti. İşte bugünlerde departmanımıza yeni bir üye dahil oldu. O da takım asistanı. Takım asistanı nedir işte? Departmanın tırvırı işlerini, kağıt kürek işlerini falan ayarlayan bir kadın. Genç bir kadındı, güzel bir kadındı. Amunoğlu, Oç Bey'in köylüsü falan hepsi bu kızı hedefine koydu. Çünkü genç ve güzel dediğim gibi. İşte bu Amunoğlu'nun köylüsü bir gün ofiste işte buna güya Almanya'daki evinin arabasının fotoğraflarını gösterirken araya bir de affedersiniz cihazının fotoğraflarını koymuş. Yani cinsel organının, penisinin, sikinin fotoğrafını koymuş. Bir de onu göstermiş 2-3 tane. Şık şık şık diye geçmiş kız, aa gülmüş falan, bu ne falan diye her anda ha ha falan diye gülmüş, böyle sanki yanlışlıkla oldu gibi göstermiş. Ama daha sonra bu OÇ'nin köylüsü bana gelip dedi ki ben bunu özellikle yapıyorum, kızlar çok etkileniyor. Mesela böyle bir o çalışma ortamı, ya adam müdürün köylüsü diye işe başlıyor, İngilizcesi yok doğru düzgün, sarhoş geliyor, ağzı Red Bull vodka kokuyor falan, bir yandan penis fotoğrafı gösteriyor falan. Ya ne yaşadım ben gerçekten, dedirten bir olay. Gördüğünüz gibi kıtanın bir diğer ucunda bambaşka bir ülkeden gelen bir grup sapık köylünün arasında ayın 2 haftası doğru düzgün uyuyamadan sürekli bir sinir harbi içinde kariyerini devam ettirmeye çalışan zavallı bir mühendistim. Ama özellikle bu köylü hamlesinden sonra aktif bir şekilde iş aramaya da başladım. Özellikle Litvanya'da iş arıyordum ama maalesef Litvanya'da Litvancı olmadan iş bulmak oldukça zor. Aslında bir tane iş buldum ama onun da maaşı oldukça düşüktü. Dolayısıyla o iş de olmadı. Acaba istifa edip Türkiye'ye mi dönsem falan diye düşünmeye başladım ama mücadeleyi bırakmamak gerektiğini düşündüm. Derken İsveç'teki iş oldu. İşte bu daha sonra İsveç'e taşınma süreci başladı. Ama tabii ki bu sürecin en keyifli adımı neydi ki? İşten istifa ettiğini müdüre beyan etmek. Daha doğrusu OÇ'ye beyan etmek. Önce yeni yöneticime bu durumu anlattım. Kendisi anlayışla karşıladı. Ama zaten adam yetersiz falan filan, hani bir konuşalım istersen falan filan dedi. Dolayısıyla ben yöneticim ve müdür olan Oç Bey'le üçlü bir toplantı yaptık. Bu arada biz Oç'la son kavgamızdan sonra, benim o son o kendisini herkesin önünde aşağıladığım toplantıdan sonra bir daha hiç konuşmamıştık. Yani selam bile vermiyorduk. Dolayısıyla bizim bir 6-7 ay sonraki ilk konuşmamız olacaktı kendisiyle. Böyle çok keyifliydim. Yani bütün kartlar elindeydi. Hele biliyorsunuz Umut Sarıkaya'nın He-Man'li bir karikatürü var. Orada Atılgan'la 31 çektiriyorlar ve hele hele zevkleni diyorlar. Ben de hele hele zevkleniydim o esnada. Toplantı başladı. Oç Bey dedi ki neden ayrılmak istiyorsun? Neden memnun değilsin? Hani ne yapabiliriz? Ben de kendisine dedim ki bu soruyu gerçekten mi soruyorsun yani? Ne olmuş falan filan dedi işte. Ben de kendisine dedim ki 12 günde toplam 4 saat uyudum mesela dedim. Hani ilk başlangıç olarak. Tamam o zaman seni alalım dedi icap listesinden. Ya dedim bak işte bu dedim yani, hani 2 kişi şu an icaptayız. İcap görevindeyiz. Ayda 2 hafta ben, 2 hafta öbür arkadaş yapıyor. Ben de ayrılırsam öbür arkadaş tek başına kalacak. Yani bu bir sorun çözümü değil. Ve artık yani çok geç dedim. Biz defalarca uyardık, dinlemiyorsun falan dedik. O zaman seni işte terfi ettirelim dedi. Yok dedim. İşte yok, başka departmana geçirelim. Olmaz dedim. Maaşını arttıralım dedim. İstemem dedim falan filan. Ben zaten yokuş yapmaya gelmiştim. Nitekim yokuşumu yaptım. Bir de senelik iznim kalmıştı içeride. Bir güzel onları da aldım. Toplantı bitti. Hayatta en keyif aldığım zamanlar iş değiştireceğinin belli olduğu birkaç hafta, birkaç gün sonra o saçma sapan problemlerin senin hiçbir hayatın hiçbir alanında karşına çıkmayacağını bildiğin o güzel günlerdir. Onları yaşıyordum artık. Bir şey bozuluyordu. İyi, ne yapayım? Tamam. Çözemiyorum. 2 hafta sonra bakılır falan gibi saçma sapan tavırlara bürünmüştüm. Ben de çirkinleştim yani, şimdi yalan değil. Mesela bir başka yeni üretim hattında çalışan Almanya'dan gelen bir gerizekalı vardı. Kendisine açık açık dedim, sen salaksın, bir bok yapamazsın, bu makineyi de çalıştıramazsın dedim. Nitekim bir sene sonra öğrendiğim kadarıyla haklı çıkmışım. Bir de Litvanya'da adettir, daha doğrusu Avrupa'da her yerde öyle sanırım. İşten ayrılacak olan adam, yani işinin son günü pasta masta alır, milleti çağırır, millet de ona viski miski alır, öyle bir organizasyon yapılır. Ben özellikle belirttim. Dedim ki arkadaşlar, ben herhangi bir veda yapmayacağım çünkü Oç Bey gelebilir. Oç Bey'in gelmesini istemiyorum. Onun gelmemesi de absürt olur. Dolayısıyla yapmayacağım diye herkese tek tek açıkladım. Ama sağ olsunlar, kendisi Oç Bey olmadan mini bir çekirdek ekiple bana böyle bir organizasyon hazırlamışlar. Bu sefer pastayı kendileri almışlar. Pastayı yedik, etkinliğe katıldık. Hepsiyle el sıkıştım ve hiçbirini bir daha görmemek üzere, fabrikayı da bir daha görmemek üzere oradan ayrıldım. Peki son iki bölümde geçen diğer karakterlere neler oldu? Öncelikle Oç Bey ile başlayalım. Oç Bey muradına ermiş. Ben tabii daha sonra öğrendim. Fabrikanın Almanya ayağının bir yerinde müdür olmuş. Oraya taşınmış. Kariyeri inanılmaz bir hızla yükselen hanımefendi vardı, hatırlarsınız. Hani operatörlükten departman müdürlüğüne falan yükselmişti. İşte o kadıncağız bu Oç Bey Almanya'ya taşındıktan sonra hüngür hüngür ağlamış. Bayağı bir depresyona girmiş. Daha sonra yeni gelen departman müdürüyle anlaşamamış. Onunla kavga etmiş, başka departmana geçmiş. Oradaki departman müdürüyle de kavga etmiş, başka bir departmana geçmiş. Oradaki departman müdürüyle de kavga edince istifasını vermiş. Şu an iş aramakta bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda ek işi olan berberlik yapmakta. Bu arada hani yeni gelen takım asistanı kız vardı, genç bir kız. O ne oldu derseniz, işte bu bayağı ilginç. Daha ben kendisinin hani o köylü reisle çıkacağını, takılacağını falan düşünüyordum ama beklediğim gibi olmamış. Hatta bayağı beklemediğim bir şey olmuş. O da şu: kendisi Oç Bey ile çıkmaya başlamış. Oç Bey evli olmasına rağmen karısını bu kadınla aldatmış. Daha sonra karısı boşayıp bu kadını götürmüş. Facebooklarına bakılıp teyit alındı. %100 gerçek bilgi. Ve soyadını da değiştirmiş. Dolayısıyla herhalde bu kadınla evlendi diye tahmin ediyorum. Köylü reis hala ona buna dik pikini gösteriyormuş. Bildiğim kadarıyla. Hala Litvanya'da yaşıyor ve hala leş gibi sarhoş geliyormuş işe. Diğer karakterler çok da mühim değil. Zaten onlar normal hayatlarına devam ediyorlar bildiğim kadarıyla. Böylelikle Litvanya'daki iş maceramı da enine boyuna sizlere aktarmış oldum. Gerek ilk iş yerimde, gerek Litvanya'dan bir önceki iş yerimde, gerekse Litvanya'da birbirinden saçma sapan olaylar yaşadım. Açıkçası bunları böyle seslendirdikten veya işte bölümü seslendirmeden önce yazdıktan sonra oturup gerçekten düşünüyorum. Ulan ben ne yaşamışım? Hani içinde yaşadığım zaman saçmalığın o kadar da farkına varmamışım. Ya absürt, trajikomik, hatta travmatik yaşadığım olaylar. Ve bunları yaşadıktan sonra insan diyor ki, yani biz bir günde insan düşmanı olmadık. Günde bu hale gelmedik. Baktığınız zaman bayağı iyi dayanmışım. Bayağı iyi mücadele vermişim. Hak ediyorum her zerresini bu dik gülüşün. Bir yandan da hayat gitti be kardeşim. Yani senelerimi heba etmiştim. Yani bilmiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.